satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Ben programımıza ulaşmak için telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Türkiye ve dünya gündeminde önemli gelişmeler var ve bu gelişmelerin satır aralarını Satır Arası programında okumaya çalışacağız. Arakan'daki Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet artarak devam ediyor. Arakan'daki Müslümanlara yönelik baskı ve şiddete Türkiye dışında tepki gösteren ülke yok. Türkiye'nin tutumunu ve yardımlarını masaya yatıracağız. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde kritik bir dönemden geçiliyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda çıkacağı ABD temaslarını değerlendireceğiz. Silahlı insansız hava araçlarının terörle mücadelede kullanılmasına yönelik tartışmalar var. Bu tartışmaları değerlendireceğiz ve tabii ki Almanya seçimleri. Almanya seçimleri yaklaştıkça Alman siyasetçilerin Türkiye ve Türk halkına yönelik tepkileri, açıklamaları kamuoyunda tartışmalara neden oluyor. Tüm bunları değerlendireceğiz. Fatih Atik, Arakan'daki Müslümanlara yönelik baskılar ve şiddet devam ediyor. Bugün Birleşmiş Milletler de galiba bir açıklama yaptı. 300 binden fazla Arakanlı Müslüman Myanmar'dan Bangladeş'e geçti. Ve orada büyük bir açlık, büyük bir sefalet yaşanıyor. Dünyada Arakan'daki Müslümanların bu açlık ve sefaletine gözlerini kapatmış durumda. Dünya kör, sağır ve dilsiz durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu dünyanın gündemine taşımak için büyük bir çaba sarf etti ve bu çabalarında da başarılı oldu diyebiliriz. Konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine kadar geldi. Ve Kazakistan'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı liderler toplantısında da en önemli gündem maddesi Türkiye'nin girişimleri neticesinde Arakan meselesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arakanlı Müslümanların dertlerine çare olmak için adeta çırpınıyor diyebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi hanımefendi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, TİKA Başkanı Serdar Çam da vardı, AFAD Başkanı da vardı ve sivil toplum örgütleri temsilcileri Bangladeş'e giderek oradan Arakanlı Müslümanlara yardımlarda bulundular. Tabii bu bütün dünyada ve özellikle İslam aleminde büyük bir takdir topladı. Ama dünyanın sessizliği hala devam ediyor.
Tabii Türkiye, sen çok güzel özetledin. Şunu söyleyeyim, 5 Ağustos'ta başladı bu ikinci saldırılar. Aslında saldırı bitmiyor orada. Budistlerin yaptığı bu eylemler Müslümanlara karşı. 5 Ağustos'tan bugüne gelindiğinde 300 bin insan. Evet. 300 bin insan Myanmar'dan şeye geçti, Bangladeş'e geçti ve bunlar yürüyerek geçiyorlar. Hatta evet, yürüyerek değil, yüzerek geçiyorlar. Yani kadınların, çocukların oradaki nehirden ya da geçmeleri mümkün değil akıntıyla beraber. Yüzme bilmeyenler var aralarında. Onlar da boğulanlar oldu. Ve inanılmaz koşullarda yaşıyorlar. Şimdi oraya giden ve gelen arkadaşlarla konuştum. İnsanlar, bulabilenler kamplarda kendilerine özel bir yer ayarlamışlar. Ama bu yerler nasıl? Yani böyle 3-5 metrekarelik alanlar düşün. Derme çatma kulübeler. Zemin toprak bile değil. Çamur. Çamurun içinde yaşıyor bu insanlar. Bir barakada yaşıyorlar ama üstlerini örtmüşler. Fakat zemin çamur. Su var zeminde. Böyle tahta çakarak biraz yükseltmişler yerden. Orada yatıyor, orada oturuyor. Ama yere bastığın zaman suyun içine basıyorsun. Çamurun içine basıyorsun. Yani bunu da ev diye sunuyorlar. Düşünebiliyor musun böyle bir ortamı? Ve bunu kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Yani oradaki sefalet inanılmaz boyutlarda. Birleşmiş Milletler'in kampları var ama Birleşmiş Milletler'in bu kampları hınca hınç dolmuş vaziyette. Kapasitelerinin çok üzerine çıkmış vaziyette. Zaten şu anda Myanmar'a geçmek mümkün değil. Evet. Yani bizim buradan giden Emine Erdoğan başkanlığındaki kafilede de Bangladeş'e gittiler. Bangladeş'teki kampları ziyaret ettiler.
Myanmar sınırındaki
kamplar. Ve oraya da yani Myanmar'a bir şey götürebilmek mümkün değil şu anda. Daha önce Diyanet Vakfı'nın bir takım girişimleri vardı. TİKA'nın ve Kızılay'ın girişimleri vardı. Ama şu anda o bölgeyi almıyorlar. Budist felsefesini dünyaya yaymaya çalışıyorlar. Hı hı. Ondan sonra işte Dalai Lama'nın öğretilerini dünyaya yaymaya çalışıyorlar. İnsancıl mesajlarını yaymaya çalışıyorlar. Türkiye'de pek çok yoga akademisi kuruluyor. İnsanları rahatlatmaya çalışıyorlar. İşte değişik bir felsefe aranmadan bahsediyorlar ama bu zulmü, bu mezalimi yapanlar işte bu Budistler, Budist rahipler. Ve orada öylesine bir öfke, öylesine bir nefret var ki yani yaşamak mümkün değil. Oraya gidip gelen arkadaşlardan bir tanesiyle konuşuyorum. Mesela rüşvet çok yaygın. İnanılmaz derecede rüşvet yaygın. Myanmar'dan çıkmanız mümkün değil. Ancak rüşvet vererek çıkıyorsunuz polislere. Ve izin almanız lazım. Mesela izin kağıdını inanmıyor. Polis rüşvet almak istediğinde de geçen biz bir arkadaşla konuştuk. Arakanlı ve Türkiye'de eğitim görüyor. Mesela çocuğa işkence yapmışlar. Arakan'dan izinli olarak çıkmak isterken bile 4-5 defa diyor belime çok büyük kalın sopalarla vurdular. İlk ikisini hissettim, daha sonrasını hissedemedim diyor. Yani defalarca dayak, defalarca para, bir de çift taraflı rüşvet. Şimdi Arakan'dan çıkmak için bir rüşvet veriyorsun, Bangladeş'e giriyorsun, Bangladeş polisi de sahip çıkmıyor, onlar da ayrı bir rüşvet alıyor falan. Yani inanılmaz bir zulüm altında yaşıyorlar gerçekten. Türkiye yardım elini uzatmasa kimsenin de umurunda olacakları yok.
Türkiye'nin... Ama Türkiye her zaman olduğu gibi mazlum ve mağdur coğrafyalara yardım elini uzatmakta gösterdiği büyük özveri ve gayreti Arakanlı Müslümanlar konusunda da gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki rolü çok önemli tabii. Bu konuya önem vermesi, bu konuyu önemsemesi, mazlum ve mağdur insanlara sahip çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli hassasiyetlerinden ve özelliklerinden birisi. Bu nedenle de Türkiye Arakanlı Müslümanlara yardımcı olmak için seferber olmuş durumda. Dün Başbakan Yardımcısı Recep Aktağ da bir açıklama yaptı. Dinleyicilerimize de hatırlatmakta fayda var. Arakanlı Müslümanlar için bir yardım kampanyası başlatıldı. AFAD, Kızılay gibi sivil toplum örgütleri vasıtasıyla Arakanlı Müslümanlara yardım kampanyası başlatılıyor. Ve bu yardım kampanyasına ben dinleyicilerimizin, milletimizin, vatandaşlarımızın büyük ilgi göstereceklerine inanıyorum. Tabii Arakan'daki bu zulme dünya sessiz kalıyor. Dünyanın gündemi farklı tabii. Dünyada bir balina kıyıya vursa onu kurtarmak için bütün dünya seferber oluyor. Ama Arakan'da binlerce Müslüman zulüm ve baskı görürken onları görmezden geliyorlar, duymazdan geliyorlar. Çünkü onlar Müslümanlar, başka dinlere mensup olsalardı şimdiye kadar çoktan yardım ederlerdi diye düşünüyorum.
Haklısın. Yani bu sadece Arakan'da olanlarla ilgili değil. Evet. Yani dünyanın neresine gidersen git. Hı hı. Avrupa'da, Almanya'da, değişik yerlerde. Hı hı. Yani eğer Müslüman kimliğine sahipsen evet, her zaman ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorsun. Evet. Yani bu ne yazık ki.
Almanya demişken Almanya seçimlerine geçelim istersen. Evet. Almanya'da seçimler yaklaştıkça Alman politikacılarının Türkiye ve Türkiye karşıtlığına yönelik açıklamalarının dozu da arttı. Merkel bu açıklamaları sıklıkla yapıyor. Muhalefet lideri Schulz bu açıklamaları sıklıkla yapıyor. Tabii Dışişleri Bakanlığımız Almanya'ya yönelik bir seyahat uyarısı yapmıştı. Bu seyahat uyarısı Alman siyasetçileri anlaşılan çok kızdırmış. Özellikle Schulz'un açıklamasını bütün dinleyicilerimiz de görmüştür. Türkiye bizi aşağıladı, Türkiye'nin bizi aşağılamaya hakkı yoktur diye bir açıklama yaptı. Tabii bu açıklamayı Schulz ne kadar bilinçli olarak yaptı onu merak ediyorum. Bütün ülkeler vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yaparlar. Almanya da kendi vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısı yapıyor, Amerika da yapıyor. Türkiye'de vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısı yapmak da özgür bir ülkedir. Almanya'da yaklaşan seçimler nedeniyle Türkiye ve Türk karşıtlığı giderek artmış durumda. Ve Dışişleri Bakanlığımız da bunu dikkate alarak Almanya'ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarına bir seyahat uyarısı yaptı.
Zoruna gitmiş arkadaşlar.
Aman dikkatli olun dedi ama anlaşılan zorlarına gitmiş. Ama zorlarına gidebilir. Bunda bir
gitsin ama yani
alınacak, gücenecek bir şey yok.
Tabii bugüne kadar yani defalarca Türk vatandaşlarına yönelik hakarette bulundu. Türkiye'ye evet, yönelik hakarette bulundu. Hı-hı. Yani Almanya'nın yaptığı kabul edilebilir bir şey değil ki. Cumhurbaşkanını konuşturmadın, bakanları içeri sokmadın. Evet, ve İşte sen isimlerini de verdin. Şansölye Merkel'le muhalefet lideri Schulz'un televizyon programını izledik. Baştan sonuna kadar Türkiye konuşuldu.
Evet.
İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıyor. Almanya'da sosyal güvenlik sistemi açık vermeye başlamış.
Hı hı.
Pek çok yabancı Almanya'ya doluşmuş vaziyette. Sırplar, Bulgarlar. Bulgaristan diye bir ülke kalmayacak yakında. Evet. Yani 5 milyon Bulgar vatandaşı Avrupa'nın içlerine dağılmış. Zaten 10 milyon nüfusu var ülkenin. Yani böyle bir ortamda pek çok işsizlik inanılmaz boyutlara ulaşmış Almanya'da. Alman vatandaşları iş bulamıyor. Bunları konuşmak yerine konuştukları tek konu var. Tayyip Erdoğan, Türkiye.
Evet.
Yani bu nereye
Merkel'in
kadar?
Merkel'in dün bir açıklaması vardı. Bütün dinleyicilerimiz de görmüştür. Seyahat uyarısı karşısında Merkel diyor ki, Türk vatandaşları diyor özgür bir şekilde Almanya'ya seyahat edebilirler. Almanya'da ifade özgürlüğü vardır. Almanya'da gazeteciler tutuklanmıyor, gazeteciler cezaevine atılmıyor diye bir açıklama yaptı.
Evet.
Tabii buradan da bir gönderme yapıyor. Türkiye'de gazetecilerin tutuklandığını, Türkiye'de gazetecilerin cezaevine atıldığını güya ima etmeye çalışıyor. Angela Merkel'e şunu söylemek lazım. Türkiye'de gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklanan kimse yok. Türkiye'de tutuklanan ve mesleği gazetecilik olan kişiler var ama bunlar ya terör örgütüne üye olmaktan ya da terör örgütüne yardım ve propagandasını yapmaktan tutuklanıyor. Tabii bir tane daha var tutuklanan Deniz Yücel isimli bir gazeteci denilen kişi var. Ama onun tutuklanma nedenini de hepimiz biliyoruz. Almanya adına ajanlık yapması ve terör örgütün propagandasını yapması nedeniyle tutuklandı. Tabii Merkel'e şunu sormak lazım. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız var, binlerce vatandaşımız. Onlar Almanya'daki şartları bizden daha iyi biliyorlar.
Tabii.
Almanya'da Türkler başta olmak üzere yabancıların nasıl aşağılandığını, nasıl ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü, nasıl Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar yapıldığını, Müslümanların camilerinin tahrip edildiğini, saldırıya uğradığını Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız bizden daha iyi biliyorlar. Bir de mesela Almanya'da pek çok yangın yaşandı geçmişte ve bu yangınlarda Türk vatandaşları cayır cayır yandı. NSU davası var. 2013 yılında başladı dava. 400'e yakın duruşma yapılmış ama daha hala karar çıkmadı.
Bugün
adalet
çıktı.
Tecelli etmedi. Bugün. Yok, bugün daha karar da çıkmadı. Bugün sadece savcılığın talebi ortaya çıktı.
Hapis cezası,
hapis cezası verilecek mi, verilmeyecek mi onu da merak ediyorum ben.
Zaten
tabii ki.
Zaten sanıklar da kayıp bildiğim kadarıyla.
Sanıklar hepsi kayıp. Sadece bir kişi var elde. Onun üzerine yıkılacak anlaşılan bütün bu cinayetler. Ama tabii mahkeme ne karar verecek onu da merakla bekliyoruz. Bu savcılığın talebi, müebbet hapis talebi de ben mahkemeden farklı bir karar çıkabileceğini de düşünüyorum. O yüzden Merkel Almanya güvenli Türk vatandaşları seyahat edebilir diyor ama Almanya'nın çok da güvenli bir ülke olmadığını hepimiz görüyoruz. Dün işte Frankfurt Havaalanı'nda galiba yolculara yönelik saldırılar yaşandı. Merkel bir kendine dönüp baksın bence.
Yani Türkiye'yi bu kadar eleştirirken senin dediğin son cümleden alayım. 2004 yılında Türkiye Avrupa Birliği ile müzakerelere başladı. Hı. Müzakere anlaşması imzalandı üyelik için. 2005 yılında Merkel geldi göreve. Hı. O göreve geldiğinden itibaren Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri zaten hep sorunlu oldu.
Hı.
Yani bugün Türkiye Avrupa değerlerinden, ortak demokratik değerlerden, adalet anlayışından uzaklaşıyor şeklinde açıklamalarda bulunuyor Merkel ama yani kendi görev süresi içerisinde Türkiye'ye yönelik bir tane olumlu adım atılmamış. Hı. Bir tane müzakere başlığı açılmamış. En başından itibaren imtiyazlı ortaklık diye bir şey ortaya çıkardı. Hı. Ve ardından Türkiye'ye dönük bütün kapıları kapattı. Eğer Türkiye'nin belli bir istikamette Avrupa değerlerinde ilerlemesini istiyorsan bu yönde olumlu bir takım çabalar göstermeniz gerekirken tam tersine Almanya'nın faşizan yaklaşımını ve ırkçı yaklaşımını Merkel bizzat temsil etti.
Hı hı.
Ve her fırsatta Türkiye'ye dönük olarak eleştirel bir tavır takındı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde en büyük kabahatli de aslına bakarsanız Merkel'dir. Evet. Ve Sarkozy zihniyetidir. Aslında Türkiye nokta olarak bulunduğu yerde 2004'tekinden bugüne gelindiğinde bakıldığında çok farklı değil. Asıl kapıları kapatan Avrupa Birliği oluyor. Evet. Ne yazık ki kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederken Türkiye'nin çıkarlarını, Türkiye'nin yönelimini görmezden gelerek bu müttefiklik ilişkisini de zedeliyorlar. Bakıyorsun işte PKK militanları Avrupa'da cirit atıyor. FETÖ'cüler Almanya'ya sığınıyor. Gri pasaportlular, kırmızı pasaportlular. Bunların hiçbir tanesini iade etmiyorsun.
Evet.
Yunanistan'ı, diğer ülkeleri provoke edip Türkiye'ye iade taleplerinin önüne geçiyorsun. İspanya'da yakalanan Komünist Partisi üyesini, Türkiye iadesini engellemeye çalışıyorsun. Yani tüm bunlar müttefikliğe sığıyor mu? İncirlik üstünde tornado uçaklarım var. Tornado uçakları, silah da yok bu uçaklarda. Gözlem amacıyla faaliyet yürüten uçaklar bunlar. Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de uçuş yapıyor bu uçaklar. Gözlem ve denetim istihbarat uçuşları yapıyorlar. Türk makamlarına bir tane bilgi vermiyorlar. Ama PKK'ya, FETÖ'ye her türlü imkanı sağlıyorlar. Yani bu noktada Türkiye'nin tutumunu eleştirmeleri de gayri ahlaki oluyor. Sadece Cumhurbaşkanı'nı değil, tüm Türk halkını aşağılıyorlar yani bence burada. Böyle bir şey yapmaya da hakları yok. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani 25 Eylül'de miydi? 24 Eylül'de.
24 Eylül'de.
24 Eylül'de Almanya'da seçimler tamamlanacak. Ondan sonra bu politikalarını değiştirirler mi? Çok zannetmiyorum ben. Belki söylem düzeyinde biraz daha aşağı iner ama ya şöyle bir şey var. Yani o kadar artık ipi gemi azıya aldılar ki Sigmund Gabriel, Alman Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Onun karısı da Türk kökenli. Hı hı. İşte Türkler karımı tehdit ediyor falan diye açıklamalar yaptı. Sonradan bir açıklandı ki aslında kendi partisinde üye bazı kişiler karısıyla ilgili tamamen iç siyasi sebeplerle alakalı olarak bir takım paylaşımlarda bulunmuşlar.
Evet.
Onu da çarpıtarak anlatıyor. Türkler karımı taciz ediyor falan diye. Yani artık seviyeyi bu kadar düşürdü bu Almanlar.
Maalesef.
Ama yani seçimlerden değerli sonra biraz daha farklı bir tavır gelişecek.
Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programını dinliyorsunuz. Telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum sorularınız için. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Almanya seçimlerini konuşuyoruz Fatih Atik. Tabii dün Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çok önemli Almanya ile ilgili. Onları da hatırlatmak istiyorum ben dinleyicilerimize. Diyor ki bizim Alman halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor bunu.
Evet.
Bizim Alman halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Almanya'da 3 milyonu aşkın soydaşımız yaşıyor. Orada Almanlarla entegrasyon içinde yaşıyorlar. Sorun Almanya yönetimindeki yetkililerin yanlış tavırlarından kaynaklanıyor.
Yani.
Dolayısıyla yanlış tavırlara son verilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bunlar. Referandum döneminde neler yaptıklarını gördük. Saldırıları sürdürmeleri halinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak elbette onurumuzdan taviz veremeyiz. Almanya'nın şu anda teröre yataklık yapan bir ülke haline gelmesini normal karşılayamayız. Dediğim gibi Almanya halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Sadece hatalı tavırla dolayısıyla Alman yönetimine kırgınlığımız var. Seçimde şu kazanmış, bu kazanmış bizi pek ilgilendirmiyor. Tabii seçimlerde ne olacak hep birlikte göreceğiz. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çağrısı da olmuştu Almanya'da yaşayan soydaşlarımıza yönelik. Hangi partilere oy verip vermeyecekleri konusunda.
Evet.
Tabii burada vatandaşlarımızın oyları da önemli bir etken oluşturacak. Merkel'in hatta açıklaması vardı Türkiye kökenlilere yönelik. Burası sizin eviniz diyerek onların gönlünü almaya çalışan açıklamalar da yaptı Merkel. Tabii bu arada bir de bugün, dün ya da bugün ortaya çıktı. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik silah satışlarını ambargo konulması meselesi. Tabii ben bunun seçim ortamında söylenmiş sözler olduğunu düşünüyorum. Almanya'nın böyle bir yanlışa girmeyeceğini düşünüyorum. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki müzakerenin kesilmesine yönelik talepler de vardı Almanya'dan. Ama Avrupa Parlamentosu'nda Almanya'nın yalnız kaldığını görüyoruz. Bugün açıklamalar vardı. Türkiye ile müzakerelerin kesilmesine Avrupa Parlamentosu ve AB ülkesi diğer ülkelerin karşı çıktıkları görülüyor. Almanya burada yalnız kaldı. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri de biliyor ki Türkiye ile müzakerelerin devam etmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeleri hem Türkiye için avantaj getireceği gibi hem de Avrupa Birliği için avantaj getirecek. Çünkü sen de biraz önce söyledin, Avrupa Birliği şu anda iflas etmek üzere, dağılmak üzere. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmış. Almanya'da sıkıntılar var. Tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi bu aşamadan sonra Türkiye için ne kazandıracak, o da ayrı bir tartışma konusu.
Çünkü ama bu Avrupa Birliği stratejik bir hedef.
Evet,
yani
stratejik
Cumhurbaşkanı
bir hedef.
Bundan dönmediğimizi söylüyor.
Evet.
Bir de bakıldığı zaman Türkiye demokratik geçmişiyle bir Avrupa ülkesidir yani. Bir Batı ülkesidir. Batılı bir demokrasiye sahiptir Türkiye.
Evet.
Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, Türkiye'nin demokratik olgunluğu tartışma götürmez bir gerçektir.
Hı-hı.
Yani yıllardan beri Avrupa Parlamentosu'nun üyesi bu ülke.
Evet.
NATO'nun üyesi. Avrupa Birliği'nin müzakerelerini yürüten bir ülke. Dolayısıyla yani Avrupa Konseyi üyesi.
Avrupa Konseyi üyesi.
Yani pek çok uluslararası bağlantısı olan bir ülke. Hı-hı. Yani Türkiye sıradan bir müzakere süreci yürüten ülke değil.
Evet.
Dolayısıyla pek çok Avrupa ülkesinden de ekonomik olarak da daha gelişmiş, daha oturmuş bir yapısı var. Almanya'nın destek bulacağını zaten düşünmüyorum Avrupa Birliği müzakerelerinin durdurulması ile ilgili, ama yani bu ikircikli tutumdan vazgeçmeleri lazım. Hı hı. Sen bir taraftan Leopard tanklarının parçalarını verme, öbür taraftan silah ambargosu uygula, öbür taraftan Türkiye'nin taleplerini görmezden gel, Türk soylulara, Türk kökenlilere olmadık işlemler uygula. Hı hı. Sonra da kalk Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'nin halkını aşağılamaya kalk. Yani bunlar kabul edilecek şeyler değil. Evet. Türkiye de artık eski Türkiye değil. Ne derseniz deyin yani Türkiye. Evet. Bir de şu var. Türkiye Almanya'nın bir rakibidir. Hı. Ekonomik olarak aramızda büyük bir fark olsa da siyasi etki anlamında farklı bir noktadayız yani. Bak bugün Balkanlar'da sen de çok iyi biliyorsun. Türkiye'nin geçmişiyle buluşması noktasında en önemli varlık gösterdiği alanlardan biri Balkan ülkeleri. Evet. Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, ondan sonra oradaki diğer ülkeler, Arnavutluk, Kosova. Yani buralar Almanya tarafından kendi hinterlandı ve arka bahçesi olarak görülen bölgelerdi. Fakat son dönemde bakıyorsun Türkiye'nin inanılmaz bir çıkışı var bu ülkelerde. TİKA vasıtasıyla, Yunus Emre enstitüleri vasıtasıyla, iş adamlarının ve bankaların etkisiyle. Mesela Sırbistan'ın en büyük bankasının ortağı Ziraat Bankası.
Evet.
Ne bileyim Arnavutluk'taki GSM operatörleri Türk.
Evet.
Bir tanesi en azından Türk. Diğer bölgelerde yine etkili. Bunlar dönüp Türkiye ile iş yapmaya çalışıyorlar. Bakıldığında Almanya Türkiye'yi görüyor orada.
Evet.
Yani kendi arka bahçesinde uzanmış bir yer olarak Türkiye'yi görüyor. Dolayısıyla pek çok anlamda Almanya ile rekabet halinde olan bir ülkeyiz. Hı hı. Ve bunu kendilerine hazmedemiyorlar, sindiremiyorlar. Ama evet, ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye bu yoldan dönmeyecek. Eşit şekilde muamele etmeye devam edeceğiz.
Fatih Atik, iç siyasetteki tartışma konularından birisine gelelim istersen. Silahlı insansız hava araçları, evet. SİHA. SİHA'ların terörle mücadelede etkinlik açısından çok önemli. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sezgin Tanıkulu'nun yaptığı bir açıklama siyasette tartışma konusu oldu. Sezgin Tanıkulu Hakkari'de 4 tane vatandaşın SİHA'lar tarafından öldürüldüğünü, daha doğrusu birinin öldürüldüğünü, üçünün de yaralandığını iddia etti. Ve bu SİHA'lar tarafından hedef alınan kişilerin terör örgütü üyesi değil, sivil insanlar, sivil vatandaşlar olduğunu iddia etti. Tabii bu iddiası siyasette tartışma konusu oldu. Hükümet kanadından, AK Parti kanadından Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepkiler geldi. Tabii bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sezgin Tanrıkulu'nun bu iddiaları ile ilgili nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu. Kemal Kılıçdaroğlu da Sezgin Tanrıkulu'nun iddialarına destek veren açıklamalar yaptı.
Evet, maalesef.
Gazetelerde ve bazı televizyon kanallarında bu iddiaların araştırılması gerektiğini, öldürülen kişilerin terörist olup olmadığının açıklanması gerektiğini, belgesi olup olmadığının açıklanması gerektiğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ben bu olayı biraz araştırdım. Gazetecilik refleksiyle araştırdım. Şimdi orada SİHA'lar tarafından hedef alınan 4 isim var. Bu 4 isimden bir tanesi etkisiz hale getiriliyor. Üçü de yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Ve hastaneden taburcu edilen 2 kişi şu anda Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Evet.
Diğeri de şu anda hastanede ağır yaralı olduğu için ve hastaneden taburcu olduktan sonra o da başsavcılık tarafından ifadesi alınacak ve mahkemeye sevk edilecek. Tabii burada tartışma konusu olan şu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalar da var. Sizin insansız hava araçlarınız yok mu? Şeklinde açıklamalar var. Şimdi insansız hava araçlarımız var bizim. Hatta silahlı insansız hava araçlarımız. Ve hatta bunlar bizim yerli üretim.
Tamamıyla yerli.
Tamamıyla yerli üretim araçlarımız. Daha önce Heronlar vardı. Onları galiba İsrail'den
almıştı. Kullanılamadı zaten.
Kullanılamadı.
Onlarda silah da yok.
Evet. Biz yerli milli insansız hava araçlarımızı ve silahlı olarak ürettik ve bunlar terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılıyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili çıkıyor. Bu insansız hava araçlarının terörle mücadelede kullanılmasını eleştiren, hatta alçaklık olarak nitelendiren bir değerlendirme yapıyor. Ben bunu bir milletvekiline yakıştıramadım. Yani hangi milletvekili olursa olsun terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize bu şekilde bir ifadede bulunmasını bir milletvekiline yakıştıramadım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden Sezgin Tanrıkulu ile ilgili disiplin süreci işleteceğine yönelik bir beklentim vardı. Ancak bu beklentimin de boşa çıktığını ifade etmek isterim.
Yani Kılıçdaroğlu açıkça bugün sabah bir televizyona katılmıştı. Daha önce de gazetecilere demeç vermişti. Hı hı. Bu insanlar araştırılsın.
Evet.
Sezgin Tanrıkulu'nun iddiası araştırılsın diye konuştu eleştirmek yerine.
Hı hı.
Yani son ayda, yani bu geçen ay yapılan hava operasyonlarında silahlı insansız hava araçları 90 teröristi etkisiz hale getirdi.
Evet.
Son dönemde, son bir yıllık periyotta 550 teröristi etkisiz hale getirdiler bunlar. Hı hı. Ve rakama bakar mısın yani? 1700'lülerin altına düştü artık PKK varlığı. PKK bu araçların neticesinde hareket edemez hale geldi. Yani kol saatine kadar görüyorlar. İnanılmaz bir takip var. Sadece havadan gördüğünü atmıyor bombayı. Yani bu yerden de istihbarat geliyor. Yerel kaynaklardan gelen istihbaratlar. Şurada toplantı yapılıyor, şurada şöyle bir görüşme var falan. Ve bunları takip ediyor devlet. Yani sıradan vatandaş orada koyunlarını otlatan köylüyü vurmuyorlar yani. Hı hı. Mesela şöyle söyleyeyim. Habur sınır kapısından girdiği zaman atıyorum bir sarı taksi girdi, bir de beyaz otomobil girdi. İki otomobili ayrı aynı anda farklı farklı yerlerde takip edebilme özelliğine sahip bu cihazlar.
Hı hı.
Yani adamın nereye gittiğini, ne yaptığını, kiminle buluştuğunu takip edebiliyor.
Hı hı.
Öyle sıradan işte nokta atışı yapıp basit bir şekilde insanları katletmiyor.
Hı hı.
Bunların iddia ettiği gibi. Tamamen terör hedefiyle yerden ve havadan alınan istihbaratlarla,
hı hı,
birleştirilerek yapılan operasyonlar bunlar. Ve en önemli unsuru da şu, bu operasyonların hiçbir tanesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ya da emniyet mensuplarından şehit vermiyoruz. CHP'liler bunları görmezden geliyor galiba. Ben bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum.
Hı
hı. Daha önce SİHA'larınız yok mu diyordu, şimdi SİHA'lar var, bunu eleştiriyor. Yalnız CHP içerisinde ben bu konuda rahatsızlık duyacağını ve eleştiriler geleceğini tahmin ediyorum.
Hı hı.
Bugün Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz bir açıklama yaptı.
Hı hı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı. Silahlı insansız hava araçlarının kullanımı devletin hakkıdır dedi.
Hı hı.
Ve devlet bunları bu operasyonlarda kullanacaktır. En önemli etkili silahlar bunlardır dedi.
Hı hı.
Şimdi CHP'lilerin içinden de farklı sesler geliyor.
Hı hı.
Yani kendini Atatürkçü olarak, vatansever, milliyetsever, milliyetçi olarak tanımlayan hiçbir CHP'li bu operasyonlara hayır diyemez.
Hı hı.
Yani ben CHP içinden bir tepki gelmesini bekliyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabii bu açıklamalarından sonra CHP'liler ne söyleyecekler çok merak ediyorum.
Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün S-400 füzeleriyle ilgili bir açıklaması oldu. Biliyorsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'dan S-400'lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla Kaporo'da verildi şeklinde bir açıklama yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı televizyon programında bu konu da soruldu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu sanki S-400 füzelerine ne gerek var, neden alınıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Ama o açıklamasında bildiğim kadarıyla Öztürk Yılmaz bugünkü açıklamasıyla biraz düzeltmeye çalıştı. İşte Türkiye'nin S-400 füzeleri alma hakkı tabii ki vardır, alabilir. Anlaşılan CHP içinde bu konularda bir kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığının giderilmesi lazım. Örneğin mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan dava konusunda da CHP'de bir kafa karışıklığı olduğunu görüyorum. Biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nde Rıza Sarraf'la ilgili açılan davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da dahil edildi.
Tutuklanma kararı çıktı.
Evet, tutuklanma kararı çıkarıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu olayda tabii yine Türkiye'yi ve hükümeti suçladı. Amerika'yı suçlamadı. Ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in ilginç bir açıklamasını okudum dün. O da diyor ki bu dava diyor siyasi bir davaya dönüştü. Türkiye aleyhine dönüşebilir. Bu lobi çalışmalarıyla ortadan kaldırılabilir. Türkiye aleyhine dönüşmesine ben de lobi çalışması yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğim dedi. Tabii bu dava ile ilgili de CHP içinde bir farklı görüş ayrılığı olduğunu görüyorum. Tabii Amerika'da açılan dava da çok enteresan. Yani
enteresan, tabii.
Rıza Sarraf için açılan davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın dahil edilmesi çok çok enteresan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pis kokular geliyor açıklaması yapmıştı. Dün de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamaları vardı. Bekir Bozdağ da dedi ki 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün Türkiye'de yapmak istediği yargı yoluyla darbe girişiminin Amerika'da Amerikan yargısı eliyle devreye sokuldu.
FETÖ'cüler beceremedi. Şimdi Amerika kendi yürütüyor oradan. Aynı iddialar var.
Amerika kendi yürütmüyor da FETÖ'cüler Türk yargısı eliyle yapamadıklarını bence Amerikan yargısı eliyle yapmaya çalışıyorlar. Tabii hazırlanan iddianameyi ben biraz okudum. Zafer Çağlayan'la ilgili hazırlanan iddianameyi. Çok eski bir iddianame. Yani eski bilgiler var. Hatta mesela Zafer Çağlayan hala Türk parlamentosunda milletvekili olduğunu yazıyor. Ama Zafer Çağlayan'ın milletvekilliği bildiğim kadarıyla 7 Haziran seçimlerinden bitti.
Evet.
O zaman bitmişti. O yüzden bu iddianamenin eski bir iddianame, toplama bir iddianame olduğunu ortaya koyuyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu iddianame yoluyla Türkiye'ye nasıl bir şantaj ve tehditte bulunmak istediğini bilmiyoruz.
Ama bu işin boyutu büyüyebilir.
Büyüyebilir ama boşuna uğraşıyorlar bence.
Yani daha önce Türkiye'ye DAEŞ'e yardım etmekle suçladılar.
Evet.
Sonra El-Kaide'ye destek vermekle suçladılar.
Aha.
Şimdi işte kara para ticaretine döndürebilirler bunu.
Evet.
Yani bu soruşturmayı farklı şekillere evirebilirler.
Aha.
Tabii Zafer Çağlayan'ın adının karışması kişisel olarak Zafer Çağlayan değil. Aslında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini
evet.
ve Türkiye'yi hedef alan bir suçlamadır bu.
Aha.
Bakıldığı zaman oraya dönüp bakarsak İran'a konulan ambargo, Birleşmiş Milletler ambargosuna Türkiye uydu.
Evet.
Daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri kendisi özel bir ambargo uygulamaya başladı.
Hı hı.
Ve bazı ülkeleri buna uymaya zorladı. Türkiye baktı gördü ki kendi çıkarlarına aykırı ve uluslararası kuruluşlarının aldığı bir karar değil bu ambargo hı hı. kararı. Amerika'nın bizzat aldığı bir karar. Amerikan çıkarları doğrultusunda alınmış bir karar. Kendi çıkarımı Amerika'nın çıkarımı. Amerika 15 bin kilometre ötede. İran bizim sınır komşumuz. Yani burada farklı bir yöntem geliştirerek hem İran'ı rahatlattılar hem Türkiye'yi kendi cari açığını finanse etti altın ticaretiyle. Burada alınmış bir siyasi risk vardı.
Hı hı.
Amerika şimdi kendine uygun hareket etmediği gerekçesiyle Türk hükümetini cezalandırmaya çalışıyor. Hı hı. Ama Türkiye kendi çıkarını mı düşünmeli, Amerika'nın çıkarını mı düşünmeli?
Hı hı.
Yani buradan bakmak lazım mevzuya. Dolayısıyla Zafer Çağlayan da Türk hükümetinin bir bakanı.
Hı hı.
Türkiye İran için niye böyle bir riske girdi diye sorulabilir. Ama sadece İran için değil. Çünkü o dönemde cari açık inanılmaz derecede yüksekti. Ve bu altın ticaretiyle bölgedeki bütün altın Türkiye'ye akıyordu.
Hı hı.
Ve o hurda altınlar Türkiye'ye getiriliyordu yabancı ülkelerden. Ve bunlar burada külçe altına çevrilip farklı şekilde değişik piyasalarda İran'a transfer ediliyordu. Bunun önünde bir engel yok. Yani bu
evet.
uluslararası bir ambargo konusu değildi.
Hı hı.
Türkiye böyle bir yöntemi kullandı. Böylelikle kendi ekonomisini de düzeltti ve buradan para da kazandı
evet.
Türkiye Halk Bankası üzerinden. Şimdi bu Amerika'nın çıkarlarına aykırı oluyor diye Türk hükümetini cezalandırmaya çalışıyorlar. İyi de yani böyle bir yöntem yok.
Evet.
Böyle bir şey yok yani.
Bir de tabii Amerika'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarına açılan dava meselesi de çok enteresan. O dava meselesi biliyorsun geçen sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika seyahatinde PKK terör örgütleri mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu noktaya çok yakın noktada protesto gösterisi adında ona bir saldırı bile düzenleyebilirlerdi.
Evet.
Ama orada Amerikan polisi tedbir almadı. O teröristleri oradan uzaklaştırmadı. Ve Türk polisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalara müdahale etmek zorunda kaldılar. Ve orada bir arbede yaşandı. Ve bu arbededen dolayı da Türk korumalara ve Türk vatandaşlarına dava açıldı. Ama orada mesela slogan atan ve olayı provoke eden PKK terör örgütü mensuplarına hiçbir dava açılmamış. Hatta Cumhurbaşkanı'nın korumalarına dava açılırken olay yerinde bulunmayan korumalarına bile dava açılıyor. Daha da enteresanı heyette bulunmayan bir korumaya bile dava açılıyor. Amerikan yargısının ne kadar titiz çalıştığını gösteren bir örnek bence bu. Tabii tüm bunlar Türkiye-Amerikan ilişkilerini bozmak isteyenlerin bir tezgahı.
Türkiye'ye karşı Amerika'da müthiş bir şey var.
Evet.
Yani inanılmaz bir algı var. Bu
evet.
algının sebebi de en büyük bunun sorumluları da FETÖ'cüler olduğu artık kesin.
Evet.
Yani her türlü numarayı çeviriyorlar Türkiye'yi sıkıştırmak için.
Evet.
Amerikan senatosunda, Amerikan işte kongresinde Türkiye aleyhtarlığı giderek artıyor. Medyasında da bunu teşvik ediyorlar.
Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Amerika seyahati var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu Konseyi, pardon, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'a gidiyor ve bu seyahati sırasında ABD Başkanı Trump'la da bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede hem Rıza Sarraf ve Zafer Çağlayan'la ilgili açılan dava hem de korumalarla ilgili açılan davanın gündeme geleceğini bekliyoruz. Tabii diğer konularda masaya yatırılacak.
Türkiye'yi bir makasa almaya çalışıyorlar. Evet, belli yani. Bu artık maalesef bu şekilde ortaya çıktı. Hı. Amerika bir taraftan, Almanya bir taraftan işte terörü kullanıyorlar güney sınırından. Bu davaları bir şekilde Türkiye'ye şantaj malzemesi olarak kullanıyorlar. Amerika Türkiye'den bir şey talep ediyor ama ne talep ediyor onu çok iyi bilmiyoruz.
Evet.
Ya da Türkiye'yi engellemeye çalışıyor. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz bakalım nereye varacak bu konu. Ama bu krizin büyüme potansiyeli olduğunu ben düşünüyorum. Fakat şöyle de bir şey var. Katar krizini unutma. Çok kısa söyleyeceğim. Katar'a neredeyse askeri müdahale yapılacaktı.
Evet.
Birdenbire iki silah alındı. İş çözüldü. Tatlıya bağlandı. Amerika hatta arabuluculuk teklif etmeye başladı. Burada bakalım ne tür bir pazarlık dönüyor. Evet. Onu göreceğiz hep beraber.
Bu kirli pazarlık. Değerli dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte Ankara'dan selam ve sevgilerimizi sunuyoruz.
Satır Arası.